Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 46. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 70. Beyaz Saray 23.15. Acil durum odasındaki toplantının ilerleyen saatlerinde Başkan General Horton'a döndü. General, bize geri çekilme faaliyetlerimizin son durumu hakkındaki raporunuzu verebilirsiniz sanırım. Tabii Sayın Başkan. Neredeyse %40'a ulaştık. İyi ama 12 saatimiz kaldı general. Farkındayım efendim. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda Körfez'e varmak üzere olan askeri ve sivil bir sürü ek uçak var. Hint Okyanusu'ndan yola çıkan 3 uçak gemimiz de 5 saat sonra orada olacaklar. Bunlar geri çekilme işlemini hızlandıracaktır.
İyi güzel de süre dolmadan geri çekilmeyi tamamlayabilecek miyiz?
Zor olacak ama tamamlayabilmeyi umut ediyoruz efendim.
Umut etmek yetmez. Tamamlayabileceğimizden emin olmamız gerekir.
Çalışmaları daha da hızlandırın. Ne gerekiyorsa yapın. Başkan Bob Rep'e döndü.
Basın soru sormaya başladı değil mi Bob?
Evet efendim. Times'dan Jerry Tenbauer bu akşam beni aradı. Körfez'den çok sayıda askerin geri gönderildiğini duymuş. Ona Noel masalını anlattım ama pek tatmin olmadı.
Haberim olmadığını araştırıp yarın bilgi vereceğimi söyledim. Bu da onu şimdilik sakinleştirir. NBC ve CNN'in de bu akşamüstü basın bürosunu aradıklarını duydum. Onları yarına sürenin dolmasından sonraya kadar oyalayabileceğimizden eminim. Ama daha ötesi gazetelerde ve televizyonlarda büyük spekülasyonlara yol açar. Bir sürü Orta Doğu kanalı daha şimdiden askerlerin kitleler halinde ülkeye dönmesi konusunda sorular sormaya başladı bile.
Suudiler de öyle diye araya girdi Savunma Bakanı, odadaki herkese bakarak. Başkana hem bakanlığımın hem de dışişlerinin Riyad'dan çılgına dönmüş telefonlar aldığını bildirdim. Arayanlar neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan yüksek rütbeli askerler ve kraliyet ailesi üyeleriydi. Kuveyt'ten, Bahreyn'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de arayan önemli yöneticiler var. Araplar resmi olarak hiçbir şey söylemiyorlar ama yalnız kaldıklarında korkudan ödlerinin patladığını tahmin ediyorum.
Başkan başını sallayarak onayladı. Son bir saat boyunca Körfez'deki tüm devlet başkanlarının bu konuda benimle şahsen konuşmaya çalıştıklarını söylemem gerek. Onlara askeri birliklerimizdeki hareketi açıklamak için yarın öğleden hemen sonra her biriyle şahsen konuşacağım cevabı verildi. Bu arada durumda hiçbir olağanüstülük olmadığı konusunda garanti vermem gerekti. Tabii yalan söylemek zorunda kaldım. Kendi güvenliğimiz için onları şimdilik oyalamak zorundayız. Aynı kural burada olanlar için de hala geçerli. Kimse basına hiçbir şey sızdırmayacak.
Sayın Başkan, yabancı ajanslar gece boyunca hop oturup hop kalkacaklar. Onlara ne söyleyeceğiz? Dedi General Horton.
Oyalayacağız. Şimdilik ilk bahanede ısrar edin. Bunun bir yıllık izin konusu olduğunu anlatın. Körfez'deki sükunetin çok sayıda Amerikan askerinin Noel tatili için ülkeye dönmelerine izin verdiğini söyleyin. Hepsi bu kadar.
İyi ama efendim, yarın öğlen olmadan bunun tam bir çekinme olduğunu öğrenecekler.
Ve yarın öğleden hemen sonra bombayı bulup etkisizleştirdiğimizde olanları dürüstçe anlatacağız. Daha önce değil.
Booth, FBI başkanına baktı.
Doug, elinde bir şey olup olmadığını sorsam haksızlık etmiş olur muyum?
Doug Stevens ciddiyetle kafasını salladı.
İşin içinde boğuluyoruz efendim. Hala aramayı gizli tutmak gibi çok güç bir sorunla uğraşıyoruz. Bu da yapılması gerekenlerin çokluğu düşünüldüğünde elimizi kolumuzu bağlıyor. Soruşturmayı süre dolmadan tamamlayamayacağımızdan kesinlikle eminim.
Üzgünüm efendim ama bu mümkün değil. 12 saatten çok daha fazlasına gerek var.
Umudu kırılan başkan, kenetlediği ellerini ağzına götürdü.
Durumunu anlıyoruz Doug. Yine de devam edin. Hiç umut kalmadığını bilmemize rağmen teslim bayrağını çekemeyiz. Çekmeyi bile düşünemeyiz.
Sayın Başkan, İsrail konusu ne durumda? Diye Catherine Ashmore araya girdi.
Bizimle aynı saftalar. İsrail Başbakanı ile görüştüm.
Hapishanelerindeki tutukluları toplama noktasına Karadeniz kıyısında Sivastopol dışındaki bir Rus hava üssüne gönderecekler. Sabah 5'te. hava üssünün uygunluğu ve Afganistan'a yakınlığı nedeniyle Başkan Kuzmin önerdi. İngiltere ve Almanya'da bulunan tutuklular, Amerikan hapishanelerindeki El-Kaideliler gibi önümüzdeki 2 saat içinde Sivas Topol'a varıp sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice bekletilecekler. Şu anda Başkan Kuzmin'in tutukluları Moskova'nın Vnukovo havaalanında 2 sivil Rus uçağına bindirilmek üzere. Sabah 4'ten önce de Sivas Topol'da olacaklar. Oradan da kiraladığımız 2 US-767'ye bindirilip El-Kaide'nin Pakistan'daki adamının bildiriciyi varış noktasına götürülecekler. İsrail Başbakanına Körfez'den çekildiğimizi söylediniz mi? Diye sordu Rebecca Joyce. Ona her şeyi anlattım Rebecca. Anlatmak zorundaydım. Duyduklarını kimseye tekrarlamamasını istedim. En azından yarın öğlene kadar. Tabii başbakan çok sarsıldı, çok endişelendi. Geri çekilme kararımızı İsrail için bir felaket olarak görüyor. Bu karar İsrail'i korkunç bir tehlikeyle, umutsuz bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Ya fikrinden cayarsa, ya kararını gözden geçirir, bakanlarına danışır, onlar da tutukluları bırakmamanın İsrail'i güçlendireceğini düşünürlerse, böyle bir olasılık bizi El-Kaide'nin isteklerini karşılayamama durumuna düşürür ki, askerlerimizi Körfez'den çekmemizin bir anlamı kalmaz. Bu söylediklerin beni henüz haberdar olmadığınız ama bilmeniz gereken bir noktaya getiriyor. Sayın Dışişleri Bakanı bizi aydınlatır mısınız? Tabii efendim dedi Dışişleri Bakanı. İsrail yardımımıza muhtaç, bunu biliyoruz. Ama bundan sonra Arap Yarımadası'nda Amerikan askeri olmaması durumunda bu yardıma daha fazla ihtiyaçları olacak. İsrail Başbakanına endişelerini hafifletmek için İsrail topraklarında geçici Amerikan üsleri kurmayı önerdim. Kabul etti. General Horton'la birlikte ayrıntılar üzerinde çalışmaya başladık. Planımıza göre yarın öğlene kadar askerlerimizden en az %30'u Körfez'den en son ayrılacak olanlar İsrail'deki geçici üslere yerleşmiş olacak. Bu öneri İsrail Başbakanını az da olsa yatıştırdı. Aslında üsleri hazırlamak için Körfez'deki birliklerimizden 2000 kadar askeri önce olarak gönderdik. Diğerleri de şu anda İsrail yolunda. Charles Rivermont kaşlarını çattı, elini kaldırdı. Sayın Başkan, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin ama bana kalırsa Ebu Haşim bütün askerlerimizin Orta Doğu'dan çekilmesini istemişti. İsrail bölgenin bir parçası. Haşim birliklerimizden bazılarını İsrail'e kaydırdığımızı öğrenince, mutlaka öğrenecektir, başımızı derde sokmuş olmaz mıyız? Haşim, Arap Orta Doğusu dedi, diye cevap verdi Dışişleri Bakanı. İsraillilerin Arap değil de Yahudi olduklarını hatırlatmama gerek var mı? Eğer konuya teknik olarak bakarsak, kelime anlamıyla İsrail, Levant bölgesinde. Sayın Başkan, böylesi bir kelime oyunu Haşim'in bu kararımızı ciddi bir güvensizlik nedeni olarak görmesine engellemez, dedi Mitch Gaines. Hatta onu enayi yerine koyduğunuzu bile düşündürebilir. O deliliğiyle bunu son derece ciddi bir provokasyon olarak alıp her türlü misillemeye yönelebilir. Hatta canı cehenneme bile deyip o kahrolası bombayı patlatmaya karar verebilir. General Horton bunları bana daha önce de söyledi. Hem de kuvvetle muhtemel olduğunu, dedi başkan. Ne var ki kararımı verdim. Bu kararımda da duracağım. Eğer Haşim'in bu konuda itirazı varsa zamanı geldiğinde tartışırız. Ama efendim, kendimizi tehlikeye atmış olmuyor muyuz? El-Kaide arkalarından işler çevirdiğimizi düşünebilir. Özür dilerim Mitch, diyerek elini kaldırdı başkan. Ama artık toparlamak istiyorum. Toparlamadan önce de konuşulması gereken bir iki önemli nokta daha var. Masadakilere döndü. Bayanlar baylar, söylediğim gibi bu iş sonuçlanana kadar buradan bir yere ayrılmıyorum. Sizlere ulusal güvenliğimizin sürekliliği açısından yarın sabah saat 10'dan önce Washington'dan ayrılma emri veriyorum. Hepiniz eğer buradaysalar ailelerinizle birlikte DC dışına çıkacaksınız. Sürpriz bir seyahat, birlikte gitmenizi gerektiren acil bir durum gibi mantıklı bahaneler uydurun ama tabii gerçeği kimseye anlatmayın. Gidişinizin bir kitle göçü olarak görülmemesi gerek. Kişisel eşyalarınızdan birazını alacak ve gizli servis görevlileriyle birlikte ayrı ayrı yollardan gideceksiniz. Hepiniz Washington dışında henüz belirlenmemiş bir noktada buluşacak, oradan da Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun Washington'da ya da Washington yakınlarında oturan üyeleriyle birlikte güvenli bir yere götürüleceksiniz. Durum temsilciler ve senatörlere de anlatılacak ve onlar da aynı gizlilik kurallarına uyarak sürenin dolmasından bir saat önce başkentten uzaklaştırılacak. "Gideceğimiz yer Montfeather mı olacak efendim?" diye sordu Rebecca Joyce. Virginia, Berryville'de Montfeather bölgesinde dağların altında tüneller açılarak milyarlarca dolara oluşturulan ve FEMA tarafından yönetilen bir yönetimin sürekliliği merkeziydi. Bu merkez acil bir durumda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı ve hükümetini güvenlik içinde barındıracak geniş sığınaklardan oluşan bir bütündü. 2000 kişiyi barındırabilecek yatakhane ve ranzaları, su kaynakları, iletişim sistemleri, hatta krematoryumu olan bu sığınağa açılıp kapanması 15 dakika süren 1,5 metre kalınlığında ve 34 ton ağırlığında bir kapıdan giriliyor. "Daha karar verilmedi Rebecca. Bayanlar baylar, yanınızda herhangi bir akraba ya da dostunuzu götürmenize izin olmadığını üzülerek söylemek zorundayım. Sadece birinci dereceden aileniz. Ne kadar acımasız olursa olsun uyarımı dinlemezseniz halkın kuşkulanmasına neden olur ve belki de başkentte beklenmeyen bir kargaşaya yol açarsınız. Bu da teröristlerin paniğe kapılması ve bombayı patlatmalarıyla sonuçlanabilir. Kimsenin vicdanında böylesi bir yük istemeyeceğinden eminim. İçinizde bu kuralı bozmaya kalkan olursa ben ya da benim yerime başkan yardımcısı bu itaatsizliği ciddi bir biçimde cezalandıracaktır. Toparlayalım. Tüm tutukluların yarın sabah saat 7'de Sivastopol'dan alınarak varış noktalarına nakledilmeleri için gerekli emirleri verdim. Bu iş tamamlandıktan, askerlerimiz de süre sona ermeden çekildikten sonra umarım bombanın yerini bize bildirirler. Yine de Ebu Haşim'in sözünden cayması ya da bir yerde bir yanlışlık yapılması ve bombanın patlaması ihtimaline karşılık acil durum müdahale ekiplerimizin 24 saat boyunca alarmda olmalarını istedim. Ekiplere alarmın nedeni açıklanmadı. Tek bildikleri yakın bir zamanda çok özel bir tatbikatın yapılacağı. Bu akşamdan itibaren FEMA'nın felaket öncesi uyarıları geçerli olacak. DC çapında belirlenen noktalara hem felaket bölgesine yakın hem de uzaktaki metro istasyonlarına, önceden belirlenmiş depo ve antrepolara acil tıbbi malzeme, yiyecek ve koruyucu elbiseler gizlice yerleştirilecek. Acil sahra hastaneleri, yiyecek depoları, battaniyeler, portatif yataklar, sahra mutfakları, çadırlar hazırlandı ve zaman geçirmeden DC dışındaki stratejik noktalara gönderilmek üzere bekletiliyor. Alarma geçirilen Ulusal Acil Durum Müdahale Ekibimiz, ERTN, Virginia, Maryland ve Pensilvanya'da hazır bekliyor. Hükümetin birinci derecede önem taşıyan birimleri tüm personeliyle birlikte öncelikli olarak kentten çıkarılmak üzere belirlendi. Tüm önemli belgeler, hükümetin çalışması için gerekli dosyalar yarın sabahın erken saatlerinde kent dışına taşınacak. Kent için hazırlanan tahliye planları ne kadar yetersiz görünse de gerektiğinde kullanılmaya hazır. Tüm çabalarımıza rağmen işler ters gider de çılgının biri verilen tavizlere bakmaksızın Washington'u havaya uçurmaya karar verirse en azından olabildiğince hazırlıklı görünmemizi istiyorum. Yarın sabah 8.30'da burada buluşup sürenin dolmasından önceki son toplantımızı yapacağız. Başkan ayağa kalktı. Odadakiler de yüzü asık bir şekilde ayağa kalktı. O zamana kadar kentin geceyi güvenlik içinde geçirmesi için dua edelim. Oda öyle karanlıktı ki tek ışık bir dizi bayrağın önündeki masa lambasından geliyordu. Başkan deri koltuğuna gömüldü. Dalgın dalgın Washington anıtına baktı. Oval ofisin kapısı açıldı. İçeriye başkanın ulusal güvenlik işleri danışmanı Paul Burton girdi. "Beni istemişsiniz efendim." Başkan koltuğu gösterdi. "Otur Paul." Burton'a baktı. Son birkaç günde yaşadığı endişe yüzünde kırışıklıklar oluşturmuştu. "Ne düşünüyorsun Paul? Ebu Haşim sözünü tutacak mı?" Burton bir süre düşündü, kafasını salladı. "Bilmiyorum efendim." "Sözünü tutacağını sanıyorum. Düşünü gerçekleştirdikten, ezelden beri istediğini elde ettikten, Bu arada da bizi küçük düşürdükten sonra sözünü tutmaması için geçerli bir nedeni kalmayacaktır. Dua edelim sen haklı çık. Ama sence Haşim İsrail'i işin içine sokarak sözümü tutmadığımı düşünmeyecek mi? Burton hafifçe gülümsedi. Çok zekice bir hareketti efendim. Zekice olduğu kadar cesur da. Yine de tepkisinin ne olacağını kestiremiyorum. Bunu ancak zaman gösterecek. Yine de Haşim'in durumdan kısa zamanda haberdar olacağından eminim. Ne yapacağımızı o zaman düşünürüz efendim. Başkan içini çekti. Baş parmağı ve işaret parmağıyla gözlerini ovuşturdu. Beni asıl endişelendiren ne biliyor musun? Profesör Stern'ın söyledikleri. İstekleri karşılansa da herifin asıl isteğinin başkenti gaza boğmak olduğu. FEMA raporunun tamamını okudun mu? Tabii efendim, her kelimesini. Ürkütücü bir rapor. Virginia ve Maryland kırlarının bir ucundan öbür ucuna taşınan cesetlerin hayali kafamdan gitmiyor. Kamyonlar dolusu binlerce cesedi düşündükçe kemiklerime kadar ürperdiğimi hissediyorum. Erkekler, kadınlar, küçük çocuklar. Sonra da gömmek için cesetleri Maine kıyılarından alan gemiler. Hayalet şehre dönen başkentimiz. Yüreği dağlanmış koca bir ülke. Aklım almıyor. Burton kafasını salladı. Sizden beklenen her şeyi yaptınız efendim. Şimdi olanlar sizin suçunuz değil. Yapabileceğiniz tek şey düşündüğünüz gibi olmamasına dua etmek. Bu işten zararsız ve kayıpsız çıkmamıza dua etmek. Dua ediyorum zaten Paul. Booth umutsuzca kafasını salladı. Tanrı yardımcım olsun ama o görüntünün hayali gözümün önünden gitmiyor. Burton bir süre sustu, sonra sakin bir sesle konuştu. Efendim, bu savaşı Ebu Haşim kazandı. Hepimiz biliyoruz. Ama sizi teselli edecekse başka savaşlar olacak. Bu iş burada kalamaz. Belki de haklısın. Başkan masa saatine bir göz attı. 23:55. Ayağa kalktı. Biraz uyusan iyi olur. Yarın hepimizin önünde korkulu bir gün var. Burton kalktı. Bilmeniz gerektiğini düşündüm efendim. Basın sağlığınızla ilgili sorular sormaya başladı. Bu akşam da birkaç telefon geldi. Onlara ne dedik? Gribe yakalandığınızı, fakat artık iyileştiğinizi, yarın resmi görevlerinize yeniden başlayacağınızı. Andrew Booth'un yüzü asıktı. Göreceğiz bakalım. Başkan yardımcısı Havers'la görüştüm. Bilgin olsun diye söylüyorum. Önümüzdeki 12 saat içinde bir şeyler olursa başkanlık görevini üstlenmeye hazır. Burton gidince başkan koltuğunu çimleri görecek şekilde çevirdi. Odanın sessiz karanlığında Burton'ın haklı olduğunu düşündü. Ebu Haşim bu savaşı kazanmıştı. Dünyanın en güçlü ülkesi, elinde bir kitle imha silahı bulunduran, gözü dönmüş bir fanatiğe yenilmişti. Bunu bilmek başkanı öfkelendiriyor, yüreğine acı veriyordu. Aklı daha şimdiden yaptıklarını Haşim'e nasıl ödeteceğinde, körfezi yeniden nasıl kazanacağındaydı. Ama yolunun tehlikelerle dolu olacağından da kuşkusu yoktu. Ya Amerika'da daha başka bombalar da gizlenmişse? Bu bombalar çektiğimiz askerleri tekrar yerleştirdiğimizde bu kez uyarıya bile gerek kalmaksızın tetiklenebilirdi. Kalan 12 saati düşünmeye çalıştı ama kafası hala yanlış gidebilecek bir sürü şeyle doluydu. Ya Ebu Haşim sözünde durmaz ya da isteklerini artırırsa? Ya bomba bir yanlışlık sonucu ya da hatalı bir sinyalle harekete geçerse? Ya bombayı korumakla görevli teröristler onu teslim etme düşüncesinden hoşlanmazlarsa? Azerbaycan'da kaçırılan 14 masum Amerikalının öldürülmesi, Hoover binası önündeki intihar saldırısı, teröristlerin her şeyi yapabileceklerinin kanıtıydı. Tabii eğer kanıt gerekiyorsa. Üstelik okuduğu istihbarat raporlarından anlayabildiği kadarıyla Muhammed Raşit de en az efendisi kadar acımasız ve çılgın bir katildi. Mektuptaki koşullar yerine getirildikten sonra emirleri dinler, efendisinin söylediklerini yapar mıydı? Ya da bir çılgınlık anında o ya da Ebu Haşim yüz binlerce Amerikalıyı daha ölüme göndermeye mi karar verirdi? Andrew Booth ne Washington'un ne de Washingtonluların henüz tehlikeden kurtulmadığını, kurtulma ihtimallerinin bile belirmediğini biliyordu. Ürkütücü düşüncelerle ürpererek peşini bırakmayan sözlerini hatırladı. Umutsuzlukla kafasını salladı. Yüz binlerce insanın kaderi benim ellerimde. Eğer başaramazsam çoğu ölecek. Masasının üzerindeki saat gece yarısını çaldığında cılız bir teselli de olsa bildiği tek bir şey vardı. Bu akşam oltaya bir yem takmıştı. Harry Judd'un önerisine uymuş, dört şüpheliden birinin yemi yutacağını, Ebu Haşim'le temasa geçip kendini ele vereceğini umarak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bir yalan söylemişti. En azından yarın öğleden önce haini yakalamış olacaktı. 46. ayrımın sonu. Sayfa 551. Devamı 47. ayrımda.